Ayrım 27.
Bu solan formlarla yeşeren formların birkaçını kısaca karşılaştıralım. 1. Orta çağda felsefenin ana rengi dini idi. Hristiyanlık bu çağda kendi ide ve ilkeleriyle çok sıkı bir birliği olan evrensel bir kültür yapısı kurmuştu. Felsefe bu kültür organizması içinde sadece bir organdı. Bu yapı içinde felsefeye düşen görev, kilisenin öğretilerini desteklemekti. Orta çağın Batı Hristiyan kilisesine göre, antik çağın bir iki büyük filozofiyle kilise babalarının düşündüklerinde ve inandıklarında değişmez doğrular gizlidir. Bu doğrular her türlü bilgi için olduğu gibi, felsefe içinde birer ölçü, birer amaçtırlar. Dolayısıyla felsefeye düşen iş, Hristiyanlığın dayanağı olan bu doğruları akılla işleyip ışıklandırmak ve savunmaktı. Böylece felsefe ancak teolojinin yani tanrı bilimin bir parçası olsa olsa ona yalnız hizmet eden filozofia ancilla teologia bir bilgi kolu olmuştu. Buna karşılık Rönesans'ta kültürün bütününde olduğu gibi felsefenin ana eğilimi kendini her türlü bağlılıktan sıyırmak, yalnız kendine dayanmak, kendini arayıp bulmaktır. Bunun içinde Rönesans düşüncesi kendini bütün tarihi otoritelerden bağımsız kılmaya, dünya ve hayat üzerindeki görüşlerine yalnız deneyin ve aklın sağladığı doğrularla biçim vermeye çalışır. Bu doğrular da hazır olarak verilmiş değildirler. Aranmaları, uğurlarında savaşılması gerekir. Bu iş insan için sonsuz bir ödevdir. 2. Orta Çağ felsefesi kendi içine kapalı bir sistemdi. Bu sistem içinde ancak görünürde birbirinden ayrıldıklarına, özde ise birleştiklerine inanılan karşıtlar, organik bir bütünde giderilmeye uğraşılırdı. Bu sistem hiç kimsenin, hiçbir ulusun malı değildi, kişisel değildi. Katolik kilisesi çerçevesinde toplanmış bütün Hristiyan ulusların ortak malıydı. Zamanın akışında yapılan tek şey, bu ortak kültür sermayesini işlemekten ibaretti. Bu işleyiş de daha çok biçim bakımındandı. Pürüzler düzeltilmeye çalışılır, uyuşmazlıklar birbirine uydurulmaya uğraşılır, bütün bu işlerde yine ortaklaşa olan bir dille, Skolastik'in kendine göre oluşturduğu bir Latince ile yapılırdı. Rönesans'ta ise bu tek bir sistemin, bütün bir kültür dünyasının bu tek bir çerçevede toplanmasının yerine bir sistemler çokluğu geçmiştir. Bu sistemler ilk çağında, orta çağında evren ve hayat üzerine belirttiği bütün renkleri taşıyacaklardır. Orta çağın gölgelendirdiği antik çağın çok renkli düşünce tablosu Rönesans'ta bütün parlaklığı ile yeniden karşımıza çıkar. Artık düşünür kendini adsız bir yapıtın arkasında gizlemez. Tersine olarak yapıtında kişiliğini, benliğini bütün ağırlığıyla belirtir. Bir felsefe görüşünde de artık bu felsefenin içinde oluştuğu ulusun karakteri de kendini belli eder. Felsefe yavaş yavaş da olsa Latince ile değil, artık ulusal dillerle yazılmaya başlanır. 3. Orta çağda filozoflar din adamlarıydı. Augustine, Anselmus, Thomas, orta çağın bu büyük filozoflarının hepsi aynı zamanda kilisenin de büyükleriydi. Rönesans ile bu durum da değişmiştir. Artık felsefeyi yapan ve işleyenler, yazarlar, araştırıcılar, yeni kurulan ya da medreseyi aşıp büsbütün yeni bir yapı ile ortaya çıkan üniversitelerin öğreticileridirler. Orta çağ filozofu doğrunun zaten bulunmuş olduğuna inandığı için yeniyi aramaz. Yalnız hazır bulduğu bir tabloya daha sağlam bir temel kazandırmaya çalışır. Örneğin Skolastik'i son yüksekliğine uğraştıran Thomas, felsefesiyle yalnız kendisinden önceki yüzyılların ortaya koymuş olduğu yapıyı tamamladığına inanır. Başarısını ancak bu ışık altında görür. Rönesans filozofu ise kendisini ilkece yeni bir şey getiren bir dönemin temsilcisi, müjdecisi sayar. Dolayısıyla onun istediği, hazır olarak karşısında bulduğu gereçleri saklayıp sağlamlaştırmak, sistemleştirmek değil, hiç yorulmadan yeniden yaratmak, eskiyle savaş, işleyeceği gereçleri kendisinin arayıp bulması ve boyunu genişletmesidir. dedikti ki, Orta Çağ düşüncesinin birliği vardır. Bu düşüncenin yürüdüğü yol da birdir. Varmak istediği amaç da birdir. Oysa Rönesans'ta bu birlik bozulmuştur. Artık doğruya ulaştıran yol bir tane değildir. Artık düşüncenin üzerine eğildiği konu da bir tane değildir. Rönesans felsefesi tıpkı antik çağ felsefesi gibi insan ve evrene ilişkin bütün sorunları ele alır. Bunları çözmek için türlü türlü yolları dener. Bu yüzden Rönesans'ta karşımıza birçok çığır çıkar. Bunlar pek çeşitlidir. Bir takımın birbiriyle pek az bir ilişiği vardır. Bununla birlikte her biri başka bir yöne çevrilmiş görünen bu çığırlar bir konuda aralarında birleşirler. Skolastiğe karşı koymakta. Bunlar şu ya da bu bakımdan birbirinden ne kadar ayrılırlarsa ayrılsınlar, skolastiği reddetmede, skolastik yöntem ve anlayışla savaşmada el birliği ederler. Rönesans felsefesinin kendi içindeki bütün ayrılıkları aşarak reddetmede birleştiği skolastik felsefenin yapısı ve ilkesi neydi? Neden Rönesans felsefesi bu ilkeye böyle sert bir tepkide bulunuyor? Bu tepkinin serpintileri günümüze kadar gelmiştir. Bugün bile bir skolastik deyimi yer yer aşağılatıcı bir anlam taşır. Kökü Latince scola, yani okul olan skolastik deyimi okulla bir ilişkiyi anlatır. Buna göre skolastik felsefe okul felsefesi demektir. Araştırılan felsefe değil de yalnız okutulan felsefe. Orta Çağ'da okutulan bu felsefede kilisenin öğretim sisteminde yer aldığı için teolojiye, yani ilahiyata dayanıyor, yalnız onu desteklemeye yarıyordu. Rönesans dediğimiz gibi eskinin çözülüp yeninin oluşmaya başladığı bir dönemdir. İmdi skolastik felsefe gibi yüzyıllarca sürmüş, hem de bu arada bütün bir kültür çevresinin dünya görüşüne damgasını vurmuş olan büyük bir felsefe çığırı, yalnızca yanı başında başka yeni bir görüş belirmiş diye yıkılıp gitmez. Bu yıkılışın asıl nedenini onu kendi içinden dağılmasında aramalıdır. Gerçekten de skolastik felsefenin kendi içinden çözülüp dağılmaya başlamasını hemen Rönesans günlerinde değil, çok daha gerilerde, Orta Çağ'ın içerilerinde arayıp bulabiliriz. Hristiyanlığın doğmalarını akılla işlemeye, felsefeyle temellendirmeye çalışan bu felsefe, giriştiği bu işte şu kanıya dayanıyordu. Dinin görüşü ile felsefenin görüşü birleşebilir. Bunlar birbirine aykırı değildirler. Dolayısıyla birbiriyle kaynaştırılabilir, birbirleri içinde eritilebilirler. Başka bir deyişle, Tanrı'nın yasası yani Lex Dei ile aklın yasası Lex Natura denkleştirilebilir. Ancak skolastik felsefe kendisine amaç bildiği bu ideale hiç de tam olarak ulaşamamıştır. Buradaki sorun inan, yani iman ile bilgi ya da inan ile felsefe arasındaki ilintiler sorunudur. Orta Çağ ilerledikçe inan ile felsefenin arası da gittikçe açılmaya başlar. Skolastiğin ilk döneminde bunların tamamıyla uzlaşabileceklerine inanılır. En parlak günlerinde ise bu inanış artık gevşemeye başlar. Bu dönemin en büyük filozofu da olan Akinolu Thomas 1225-1274 yılları arasında yaşamıştır. Dinin artık felsefeyle kavranamayacak bir takım yüksek sırlarının Mysterium bulunduğu kanısındadır. Daha skolastik felsefenin en olgun döneminde başlayan inan ile felsefenin bu birbirlerinden uzaklaşmaları bundan sonra gittikçe artacak, bundan sonra da felsefenin bağımsızlığı doğacaktır. Felsefenin dinden kopmasına, yalnız teolojiye hizmet eden bir düşünme olmaktan çıkıp, kendine göre yöntem ve amaçları olan bir bilgi kolu olmasına yol açan etkenlerin başında nominalizm gelir. Nominalizm, tümellerin, yani universalia değil de tek tek nesnelerin asıl gerçek olduklarını ileri sürer. Yalnız tek tek varlıkların bir gerçekliği olduğuna göre bilginin kaynağı da ancak iç ve dış deney olabilir. Deney bilginin temeli olarak alınınca da ne Tanrı'yı, ne ruhu, ne de evreni salt akla dayanarak açıklayamayız. Nitekim nominalistlere göre Tanrı'nın varlığı bile kesin olarak tanıtılanamaz. Tanrı'nın varoluşu, ruhun ölümsüzlüğü, evrenin 7 günde yaratılmış olduğu doğmaları, Hristiyanlığın bu ana inançları ancak inan ile ilgili olan önermelerdir. Bunlara oldukları gibi inanmalıdır. Tanıtlamalarına kalkışmak boşunadır. Doğruluk tek yönlü değil, çift yönlüdür. Bilgi bakımından yanlış olan bir görüş, inan bakımından doğru olabilir. İnan bakımından yanlış olan da bilgi bakımından doğru olabilir. Bu anlayışla inan ile bilginin alanları kesin sınırları ile birbirlerinden ayrılmış oluyordu. Nominalizmin önemiyle gördüğü işi de bunda, yani bilgiye kendi alanını kazandırmış, ona kendi hakkını elde ettirmiş olmasında görmelidir. Orta Çağ'ın sonlarına doğru çok yayılıp yerleşen bu anlayışta, Rönesans'ta felsefenin kendisini bulmasına, kendi bağımsızlığını kavramasına doğru büyük bir adım olmuştur. Görülüyor ki skolastik felsefe Rönesans'ta felsefenin kendisini bulmasına, kendi bağımsızlığını kavramasına doğru büyük bir adım olmuştur. Görülüyor ki skolastik felsefe Rönesans yüzyıllarına hiç de sağlam ve dinç olarak ulaşmıyor. Nominalizm bu felsefenin en iç özünü zedelemiş, onu içinden sarsarak yapısında bir gedik açmıştı. Sonunda Rönesans'ın genç ve dinç atılımları onun büsbütün çözülüp dağılmasına neden olacaktır. Rönesans düşüncesinin skolastik felsefeye karşı yaptığı sert tepkinin içine bir de Aristoteles'in adı da karışmıştır. Aristoteles'e karşı bir tepki, Rönesans felsefesinin bu büyük Yunan filozofundan kendini kurtarmak istemesi, skolastik felsefenin sıkı sıkıya Aristoteles'in adına ve otoritesine bağlı olmasındandır. Skolastik filozof deyince Aristoteles'i anlıyordu. Hristiyanlık doğmalarının sağlam ve sistemli bir yapısını kurmak, bunları akla dayatmak işinden daha ilk günden beri antik çağın büyük felsefe otoritelerine dayanmak zorunda kalmıştı. Bu otoriteler arasında Platon ile Aristoteles baş yer alırlar. Başlangıçta baş otorite Platon'dur. Hiç olmazsa yeni Platonculuk açısından anlaşılan bir Platon, skolastiğin yükselme dönemi ise kendini Aristoteles'i kılavuz olarak seçmişti. Yalnız bu, bugün bizim bildiğimiz Aristoteles değil, Aristoteles felsefesinin bugünkü kadrosuna zamanla varılmıştır. Nitekim Orta Çağ'da bu felsefenin gerçek şekli belli oldukça, Hristiyanlığın onunla uzlaşmakta olduğu anlayışının boş bir inanış olduğu da meydana çıkmıştır. Orta Çağ'ı gerek Aristoteles'e yaklaştıran olay, 12. yüzyılın ikinci yarısı ile 13. yüzyılda o zamana kadar bilinmeyen bazı yapıtlarının Arapçadan Latince'ye çevrilmesi olmuştu. Bu yapıtlar öğrenilince de dogma sistemini yeni bilgilere göre değiştirip temellendirmek zorunda kalmıştı. Ama varılan sonuç Aristoteles'e uymaktan çok uzaktı. Esasen skolastiğin yalnız mantık şemacılığı bakımından Aristoteles'e gerçekten de sadık olduğu söylenebilir. Başka bakımlardan tam Aristotelesçi sayılamaz. Örneğin bilgi anlayışına öteden beri yeni Platoncu öğeler karışmıştı. İşte skolastiğin çözülmesinin bir nedeni de bu sistemin dayanmak istediği Aristoteles felsefesinin yeni kadrosu ile öğrenilmesidir. Bu yüzden Hristiyan doğmalarının şimdiye kadarki temellendirilmesi çelişik olmuş, çelişmeler de bir türlü giderilememişti. Ama ne olursa olsun, Aristoteles bir defa kilise öğretisiyle uyuşan, onu destekleyen bir filozof diye tanınmıştı. Bundan dolayıdır ki, bilim ve felsefe Rönesans'ta kilisenin otoritesine karşı ayaklanınca, Aristoteles'in de otoritesinden silkinmek istemiştir. Ancak başlangıçtaki sert tepki sonra yavaş yavaş yatışacak. Bu arada Orta Çağ sonlarının tanıyıp bildiğinden çok daha gerçek Aristoteles'e yaklaşılacak ve Rönesans'ın çeşitli çığırları içinde ileri gelen bir tanesi de yine Aristoteles'i kendisine çıkış noktası ve temel yapacaktır. Rönesans'ta bir ana eğilim olarak bulduğumuz otoritelerden bağımsız olmayı istemek, Orta Çağ'ın evrensel şemasını kırmıştır. Artık insan, büyük bir organizmanın bir organı değildir. Ağırlık merkezi kendisinde olan bir küçük dünya, mikrokozmos, kendine göre özelliği ile bir bireydir, individuum. Tek tek uluslar da artık yalnız evrensel Hristiyan topluluğunu kuran parçalardan biri değildirler. Her biri tek insan gibi bir bireylik, individualitas olmak yolundadırlar. Bu tutum içinde felsefede artık tek bir yolda, tek bir amaca yönelmiş bir bilgi çeşidi değildir. Artık insan düşüncesini kurcalayan her türlü sorunu ele almıştır. Bunları çözmek için de o zamana kadar bilinen ve bilinmeyen yolları denemeye girişmiştir. Böylece de Orta Çağ'ın kendi içine kapalı, monoton, duruk dünyasından yeni bir dünya, bütünlüğü gitmiş ama çok renkli, çok sesli, çok hareketli olmuş Rönesans dünyası doğmuştur. Orta Çağ'ın sonlarına doğru, bu çağın özgür olmayan, belli sınırlar içine sıkıştırılmış tümcü dünya görüşü çözülmeye başlayınca, yeni özgür hava içinde antik çağın çeşitli sorunları birer birer ele alınmaya başlamıştır. Rönesans yeniye biçim verirken denilebilir ki antik çağ sonlarının bıraktığı yerden işe başlamıştır. Antik dünyanın ortaya koyup bir yere kadar işlediği sorunların çoğu Orta Çağ'ın bağlı dünya anlayışı içinde oldukları durumda kalmışlar ya da hiç olmazsa Hristiyanlaştırılarak mantıki sonuçlarına varamamışlardı. Rönesans bu sorunların işlenmesini aksatan, durdurtan engelleri ortadan kaldıracak, onlara taşıdıkları olanakları sonuna kadar geliştirecek yolu açacaktır. Buna göre Rönesans ilkin büsbütün yeni olan sorunlar ortaya koymamış, sorunlarını antik çağda bulmuştur. İkincisi, Rönesans'ın bu sorunları işleyişi de hiç olmazsa başlangıçta hiç de orijinal sayılamaz. Bu geçit döneminin genç ve görgüsüz düşüncesi, karşısına büyük bir çeşitlilikle çıkan sorunları önce antik çağın otoritelerini örnek alarak onları taklit ederek işlemiştir. Rönesans'ın başları antik kültürün yalnız alınıp benimsendiği bir dönemdir. Ancak antik kültür ile iyice tanıştıktan, onun büyük okulunda yetiştikten sonradır ki Rönesans düşüncesi kendinin olan yaratıları ortaya koymaya başlayacaktır. Hümanizm. Rönesans düşüncesinin üzerinde durup antik örneklere göre işlediği ilk sorun insan sorunudur. İnsan arayan, insanın özü ile bu dünyadaki yerinin ne olduğunu araştıran çalışmalara Rönesans'ta ve sonraları da hümanizm adı verilmiştir. Antik çağın kılavuzluğu ile başlayan Rönesans felsefesi aradığı insanın tanım ve betimlemesini de elbette yine bu çağın bu konuyu işleyen yapıtlarında bulacaktır. Daha 14. yüzyılda antik literatüre göre çok canlı bir ilginin uyandığını görürüz. Antik yapıtlar çevrilir, yorumlanır, her şeyden önce de gerçek ve tam kadrolarıyla ortaya konulmaya çalışılır. İşte hümanizm deyimi ilkin ve dar anlamıyla antik literatür, yani yazılı yapıtlar üzerindeki daha çok filolojik nitelikte olan bu çalışmalara verilen bir addır. Ancak hümanizm sadece bu filoloji çalışmalarından ibaret olsaydı, o zaman yalnız bilimsel olan bir akım olmaktan ileri geçemez, dolayısıyla da Rönesans'ı oluşturan ana etkenlerden biri olamazdı. Oysa hümanizm geniş anlamıyla modern insanın yeni hayat anlayışını ve duygusunu dile getiren bir akımdır. Antik literatür ile uğraşmalarının ortaya çıkması, bu yeni yaşama duygusunun kendisine biçim kazandırma istemesinden ileri gelmiştir. Bu yeni hayat duygusu da dinden bağımsız bir kültür kurmak, insan ve dünya ile ilgili bir felsefe yaratmak ve kültür bilimlerinin doğal bir sistemini temellendirmek istiyordu. O halde hümanizm yalnız filolojik bir çalışma, araştırma değil, bir hayat anlayışının kendisine yöneldiği bir idedir de. Rönesans'ın ilk belirtisi olan hümanizm, ilkin İtalya'da gelişmiştir. Hümanizmin de bütün öteki Rönesans çığırlarının da ilk olarak ortada göründükleri ülke İtalya'dır. İtalya Rönesans'ın ana yurdudur. Modern Avrupa kültürünün doğmasına yol açan Rönesans akımı ilkin burada başlamış, sonra buradan Avrupa'nın öteki ülkelerine yayılmıştır. İtalya'nın Rönesans'ın beşiği olması bir rastlantı değildir. Rönesans'ın oluşması için coğrafya ve tarih koşulları bakımından en elverişli yer İtalya'ydı. İtalya, Roma İmparatorluğu'nun ana yurdu olmasıyla antik çağ kültürünün düğümlendiği yerdir. Orta çağ kültürünün de ağırlık merkezini kendisinde bulundurmuş olan yerdir. Onun için orta çağ düzeni çözülmeye başlayınca İtalya topraklarında zaten hiçbir zaman büsbütün unutulmamış olan antik görüşler hemen hemen kendiliklerinden gün ışığına çıkmaya başlamışlardır. Ayrıca İtalya'nın orta çağ sonlarındaki siyasi sosyal yapısı da bu görüşlerin yeniden görünmelerine çok yardım etmiştir. Bu sıralarda bu memleket her biri bağımsız olan birçok şehir devletlerine bölünmüştü. İlk çağdaki Yunan polislerine benzeyen bu şehir devletleri arasında sonu gelmeyen savaşlar olurdu. Bu çetin savaş durumu da İtalya şehir devletlerinin bir Roma'nın, bir Floransa'nın, bir Venedik ya da Cenova'nın kendi özelliklerini belirtmelerine, kendi bireyliklerini geliştirmelerine yol açmıştır. Kısmen de demokrat yapılı olan bu şehirlerin her biri içindeki parti savaşları da bireyi yeteneklerini geliştirmeye, kendine göre görüşler edinmeye zorlamış, böylece onu bir kişi olarak yetiştirmiştir. İşte Rönesans'ın ilk adımı, ilk başarısı bu benliğini bulmuş, kişiliğini duymuş insanı ortaya koymasıdır. Birçok bakımdan olduğu gibi bu bakımdan da Orta Çağ ile Rönesans arasında tam bir karşıtlık vardır.